Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Avrasya'daki güncel gelişmeler başta olmak üzere ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri ele alacağımız programımızda alanında uzman konuklarımızla Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda çok önemli bir konu ağırlıyoruz. Konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Bakü ve Kişinev Eski Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç. Kendileri Türk hariciyesinin önemli isimlerinden, görev yaptığı her yerde ülkesinin ve milletinin bir hizmetkarı olmayı tercih ederek gönüller fethetmiş ve vatandaşlarının duygularına tercüman olmaya özen göstermiştir. Hoş geldiniz Sayın Büyükelçi.
Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlamak isterim. Bu güzel sözlerin için ayrıca çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şeref verdiniz stüdyomuza. Kafkasların parlayan yıldızı, Türk dünyasının lokomotif ülkesi, tek millet iki devlet ülküsünün adresi, kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecini ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Ben sohbetimize başlamadan önce çok önemli bir anekdotu paylaşarak sorumu sizlere yönelteceğim ve dinleyicilerimize de buradan Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle alakalı çok önemli anekdotları birlikte paylaşmış olacağız. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tam bundan bir asır evveline dayanıyor diplomatik ilişkiler. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 31 Ekim 1921 tarihli nüshasında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin değerlendirildiği bir yazıda şöyle ifade ediliyor. Beynelmilel münasebetlerin bu kadar samimi tecelli edeni cidden az bulunur. Evet, biz de diyoruz ki Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ilişkileri hem çok boyutlu hem de stratejik düzeyde. Sizlerin de büyükelçilik yaptığı tarihlere denk gelen 2010 yılında Cumhurbaşkanları düzeyinde yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesis edildi ve o günden bugüne de ara verilmeksizin ilişkilerimiz her geçen gün artarak yoluna devam ediyor. Saygıdeğer büyükelçim, sorumu şöyle yönelteceğim. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugününü değerlendirerek dünü biraz sonra konuşmaya gayret gösterelim. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hangi noktada?
Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkileri zirve diyebilirim. Dediğiniz gibi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin başlamasıyla birlikte ilişkiler her yıl giderek güçlenmekte. Bir millet iki devlet ülküsü var. Biz aslında birazcık da geriye gidip bugüne gelelim isterseniz. Ulu Önder Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevincimiz, kederi kederimiz diye başlayan, daha sonra Ulu Önder Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devletiz ülküsü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Türkiye tek yürektir. Yine Azerbaycanımızın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir milletin iki diasporası olmaz. Bunlar bizim yolumuzu çizmişler zaten. İki ülke arasında gerçekten mükemmel bir işbirliği var. Bugün Türkiye'deki Azerbaycanımızın mega yatırımlarına baktığınız zaman nerede olduğumuzu daha çok anlarız. Ben bir yazımda şöyle demiştim. Kardeşte bişer, bize de düşer.
Evet.
Gerçekten bugün Bakü Tiflis Ceyhan'a bakın. Bakü Tiflis Kars Demiryolu. Bunlar asrın projeleri.
Evet.
Yine bak Tanap ki gerçekten Hazar'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan gaz boru hattı. Yine Petkim'in projelerine bakın. Petkim sahası içerisinde Star Rafinerisi.
Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi.
Gerçekten evet. Uçak yakıtı üretiyor.
Evet.
Ki
evet.
Bugüne kadar biz uçak yakıtını hep dışarıdan alıyoruz. Keza Petlim. Akdeniz'deki en büyük liman. Petrol gemilerinin yanaştığı bir liman. Bunları hiçbir devlette yapmıyoruz. Ayrıca sınırların Ermenistan'ın saldırgan politikası ve işgali nedeniyle kapalı olması ve bir ülkenin bir başka ülke için sınırlarını kapatan bir ülke yok. Ya evet. Bunları üst üste koyduğumuz zaman ilişkilerimiz nerede, nasıl, çok daha iyi anlarız.
Ümidimiz o ki önümüzdeki yıllarda daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız. Türkiye, Azerbaycan'la sadece iki ülkenin kendi arasındaki ekonomik ve ticari potansiyelini arttırma adına değil, aynı zamanda bölgesel işbirliğini güçlendirme adına çok önemli projelere imza attı. Biraz önce de ifade buyurduğunuz gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla ve her şeyden de önemlisi Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattıyla sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda Gürcistan'ın ve diğer bölge ülkenin de ekonomisine ve ticaretine çok önemli katkılar sunuldu. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Sayın Büyükelçim, yarın daha güzel olacak ama biz bir asır evveline biraz gidelim eğer uygun görürseniz. Çünkü tabii siz ki çok önemli ve çok şerefli bir makamı temsil ettiniz Azerbaycan'da görev yaptığınız dönemde. Ben bu arada dinleyicilerimizle özellikle sizin görev yaptığınız, Bakü'de görev yaptığınız tarihi de paylaşmak istiyorum. 1 Mart 2008 tarihinde başlayan büyükelçilik göreviniz 15 Eylül 2012 tarihine kadar devam etti. Ama burada bu şerefli koltuk derken şöyle ifade etmemiz lazım dinleyicilerimize. Bakü'de Gürcistan'ın, Ermenistan'ın, Letonya'nın, Slovakya'nın, İran, İtalya ve İsviçre'nin temsilciliklerinin faaliyet gösterdiği tarih 1920'li yıllar.
Evet.
Ve henüz cumhuriyet ilan edilmemiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine başlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bir karar alarak 12 Ağustos 1920 tarihinde Memduh Şevket Esendal'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi olarak Bakü'ye gönderiyor, evet, ve Bakü'de akredite ediyorlar. Ve Memduh Şevket Esendal da yaklaşık 4 yıl Bakü'de onurlu bir şekilde, şerefli bir şekilde görevini ifa ediyor. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılındayız. Bir asır evvele gidecek olursak Sayın Büyükelçim, bu bir asır evvelki ilişkiler ağının başladığı noktada Memduh Şevket Esendal'ın çalışmalarını nasıl değerlendirebiliriz?
Bir defa o dönem Kafkaslar'da gerçekten karışık bir dönem. Büyük insan rahmetli Memduh Şevket Esendal'ın koltuğunda görev yapmış olmanın da ayrıca gururunu taşıyorum. Kafkaslar gerçekten karmakarışık ve Kafkas İslam Ordusu'yla kurulan bir Azerbaycan Halk Cumhuriyeti. İlk defa doğuda bir cumhuriyet kuruluyor ve bu Azerbaycan'da kuruluyor. Dolayısıyla o dönemde Azerbaycan'ımızın çok yardıma ihtiyacı var. Değerli Büyükelçimiz rahmetli gerçekten bir ülke, kendi ülkesine hizmet eder gibi hizmet etmiştir. Ben de öyle çalıştım zaten. Ben bir milletin sefiri olacağım dedim, onun için çalıştım. Rahmetli de bir milletin sefiri olmuştur. Ama o günkü şartlar tabii ki çok kolay çok değil. Kolay değildi. Bir taraftan Sovyetler Birliği'nin baskıları, bir taraftan bölgedeki bazı devletlerin baskıları, çok zor bir görevdi.
Ve o tarihte Azerbaycan bağımsız bir ülke değil. Dinleyicilerimize özellikle onu aktarmamız gerekir.
Tabii tabii.
Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği devam ediyor. Tabii yani Sovyet ki Azerbaycan'ı var. Tabii. İç işlerinde serbest, dış işlerinde nihayetinde Moskova'ya, evet, tabi bir Azerbaycan var.
Aynen öyle.
Ona rağmen ilişkiler muhteşem bir şekilde devam ediyor.
Tabii ki, tabii ki. Bugünkü Azerbaycan'ımızın ikinci bağımsızlık dönemine gelişinde tabii ki temelleri o dönemde atılmıştır. Türk dilini koruma, ilk Türk kurultayı orada yapılmıştır 1925'te.
Yani Türkiye'deki aydınlanma hareketine Azerbaycan aydınlarının çok büyük katkıları olduğunu elbette ki biliyoruz.
Tabii ki işte ülke ocaklarının kuruluşu falan oradan başlıyor zaten. O dönemde başlıyor. O fikirler o dönemde ortaya çıkıyor.
Türk Ocakları'nın kuruluş tarihi de bu arada paylaşmış olalım 1912.
Evet.
Yani önemli, evet, önemli, evet, bir tarih, bir asırdan beri
tabii,
de
tabii.
Çok önemli ilim ve irfan adına hizmet ve
o dönemde de filizleniyor bu, evet, fikir tabii ki.
Evet. Ve tabii Memduh Şevket Esendal'ın temsilci olarak devam ettiği noktada da 1921 yılının Haziran ayında Azerbaycan Türkiye'ye bir temsilci gönderme kararı, evet, alıyor ve çok önemli bir isim İbrahim Ebilov'u Ankara'ya gönderiyor. Ankara'da Cebeci semtinde bundan tam 99 yıl önce,
evet,
bir temsilcilik açılıyor. Hatta Gazi Paşa bizzati temsilcinin açılışına
iştirak ediyorlar.
Gönlere evet. bayrağın çekilmesinde aynen, de bizzat kendisinin orada bayrağı göndere çekme durumu söz konusu oluyor. Ve biz tabii bu vesileyle de rahmete giden oradaki temsilcilerimizi de yad edelim. Ama biz 1991 yılına gelelim Sayın evet. Büyükelçim. 18 Ekim 1991 tarihinde de Azerbaycan ikinci kez bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nden ayrıldı ve 9 Kasım 1991 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan'ın bağımsızlığını uluslararası arenada tanıyan ilk ülke oldu. Biraz da 1991'i sizlerden dinleyelim.
Tabii ki o dönem de çok çok kolay bir dönem olmadı ki. Yani bütün kardeş cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan edildiği dönem. İşte 30 Ağustos'ta bağımsızlığını 1991 ilan etti Azerbaycan'ımız ama meclis 18 Ekim'de bu kararı aldı. Türkiye'de daha önce bir başkonsolosluğumuz vardı orada. 9 Kasım'da da 1991'de başkonsolosluğumuzu Büyükelçiliğe dönüştürdük. İlk tanıyan Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet biz olduk. Dolayısıyla ilk tanıyan devlet olmanın da tabii ki bir sorumluluğu var. Azerbaycan'ımızı her yere taşımaya çalıştık. Birleşmiş Milletler'e götürdük. Birlikte gittik, heyetlere katıldık. Yol gösterdik. Yani bunu bir milletin işte bize verdiği sorumluluktan hareketle o dönemde de Türkiye elinden gelen bütün yardımları gösterdi. Seferber olduk. Maalesef o dönemde de Ermenistan'ın saldırgan politikası, saldırıları bir taraftan işte işgaller başladı. Karabağ'da aynı şekilde işgal edildi. Çok hazırlıksız yakalandı bu savaşa Azerbaycan'ımız. Çünkü yetişmiş düzenli bir ordusu olmayan bir devlet. Bir tarafta Rus üstünde yetişen
düzenli bir ordu. Kuvvetlerinin
tabii ki 366. Mekanize piyade aralığının
Hocal'daki
katliamı. Bunları yaşıyoruz maalesef. O zamanki cumhurbaşkanları devlet kuruculuk konusunda tecrübeleri de azdı. Devleti kurmak çok önemli. Siyaset çok farklı bir şey. Hepsi iyi niyetliydi. Hepsi bizim canımızdı. Ama devleti kurmak, yönetmek ayrı bir şeydi.
Orada da merhum Haydar Aliyev'i evet. yönetmemiz gerekli rahmetle.
Tabii ki.
Çünkü önemli bir politika güderek devlet tecrübesini Azerbaycan'ın kalkınma sürecine sunarak Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine de vesile oldu
tabii
diyebiliriz.
Tabii ki Elçi Bey'i rahmetle
onu
anıyoruz.
Onu da yine tabii ki rahmetle alıyoruz.
Haydar Aliyev'i rahmetle anıyoruz. Çok çok iyi niyetli Elçi Bey. Ama siyaset çok farklı bir evet. şey. Devlet kuruculuğu konusunda tecrübesi yok. Bugün Ulu Önder Haydar Aliyev'e baktığımız zaman Sovyetler Birliği'nde bir Müslüman olarak en zirveye çıkmış.
Evet.
Tek isim. Türk evet. ve Müslüman evet. olarak iğnenin deliğinden geçmiş.
Evet.
Yani bu kadar önemli ki başbakan düzeyine çıkmış.
Evet. Evet.
Tabii ki onun dönüşüyle birlikte toparlanma başladı. Azerbaycan'da devlet kuruculuğu başladı ve devlet olmaya başladı.
Tabii çok büyük imkanlarla da değil Sayın Büyükelçim. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım.
Tabii.
Kıt kanaat imkanlarla belki bir enerji ülkesi olan Azerbaycan o günün şartlarında elektrik bulamıyor. Sokaklarında, caddelerinde elektrik yok. Yani bir
aynen
taraftan
öyle.
Ermenistan'da mücadele eden bir Azerbaycan var ama bir taraftan da ekonomik olarak bir mücadele sürdüren Azerbaycan var. Sözlerimizin de başında ifade ettiğimiz gibi de bugün Azerbaycan 28 yıllık bağımsızlığının geldiği noktada Kafkasların parlayan yıldızı. Bölgenin en önemli ülkelerinden bir tanesi. Ha, sadece bölge ülkelerinden bir tanesi de değil. Yani Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayan en önemli aktörlerden
tabii.
bir tanesi. Türk dünyasında gerçekten bu bağlamda lokomotif ülkesi. Ve bu arada tabii sözden söze atlıyoruz. Azerbaycan-Türk ilişkilerinde konuşulacak çok şey var ama 15 Eylül 2019 tarihi çok önemli bir tarihti hatırlarsınız. Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesine Bakü ev sahipliği yaptı. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de muhteşem bir ev sahipliği gerçekleştirdi. Bu konuda fikirlerinizi almak isterim.
Bir defa
yani Türk dünyasının
15,
lokomotif ülkesi olarak Azerbaycan önümüzdeki süreçte neler yapabilir?
15 Eylül gerçekten 15 Ekim.
Özür dilerim, 15 Ekim'de
ben de oradaydım. Bir defa benim en büyük şansım Nahçıvan Anlaşması 3 Ekim 2009 yılında imzalandı. Ben orada büyükelçiydim. Evet. Bunun canlı şahidiyim. Nahçıvan, neden Nahçıvan? Nahçıvan Türk kapısıdır. Türk dünyasının kapısıdır.
Türkiye'nin Türk dünyasını açtığı evet. En önemli kapısıdır.
Ve o dönemde Türk dünyasının kurumsal yapıları oluştu. Türk Konseyi kuruldu. Türk Parlamenterler Asamblesi kuruldu.
Evet.
Bu yol çok önemliydi. Burada hem İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hem de Aksakalımız Nazar Bey'in çok çok büyük rolü vardır. Ben bunları en iyi bilenlerdenim. Onun için şanslıyım. 15 Ekim'de 7. zirve yapıldı. Bu zirve gerçekten çok önemli bir zirve oldu. Bu zirvenin önemini bir de Macaristan'ın gözlemci olarak aramıza katılmış olması. Özbekistan'ın zaten katılması
muhteşemdi.
Yavaş yavaş Türk dünyası oluşuyor. Önümüzdeki zirvede inşallah Türkmenistan katılır.
İnşallah temennimiz.
Türk Konseyi zaten bir askeri bir ittifak değil.
Kesinlikle.
Bir NATO değil, bir Varşova Paktı değil.
Tabii.
Kültürel, etnik.
Kültürel ve ekonomik odaklı
oluşumdan
bir
oluşum. Kaynaklanan. Onun için Türkmenistan'ın da katılmasını bekliyoruz.
Yani gönden arzu ediyoruz.
Türkmenistan'ın katılmasıyla böylece Türk dünyası oluşur. Bugün Türk dünyasının işte kurumsal yapıları var. Türksoy 1993'te kuruldu.
Yine 2009'da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çok önemli.
Yine 2009'da Türk Konseyi kuruldu. Bugün merkezi işte Genel Sekreterlik İstanbul'da. Yine Türk Parlamenter Asamblesi kuruldu. Evet. Onun merkezi de Bakü'de.
Evet.
Yine Türk Araştırma Akademisi
Kazakistan'da. Başkenti Nur Sultan'da şu an faaliyetlerini
evet, yine
yürütüyor.
Türk Kültür ve Mirasını Araştırma Vakfı diye bir vakfı.
Azerbaycan'da.
Tabii. Günay Efendiyeva da bunun. Evet. Başkanı evet. Büyükelçi Günay Efendiyeva. Baktığınız zaman bunlar gerçekten yolumuzu gösteriyor. Yani yavaş yavaş bir Avrupa Birliği'ne doğru giden bir yoldayız doğrusu. Bunu da bir gün gerçekleşecektir.
Öyle Azerbaycan yani. Ama bu konularda biraz hevesli. Onu da belirtmemizde yarar var. Çünkü hakkı teslim etmemiz gerekli. Bir toplantıya, ikinci bir toplantı gerçekleştirileceği vakit ev sahibi hangi ülke olmalı denildiği zaman Azerbaycan mutlaka ikinci sırada bizi yazın, biz ev sahipliği yapabiliriz deme cesaretini ortaya koyan bir ülke.
Bu da tabii ki Azerbaycan'ımızın imkanları gerçekten
evet, şu an
çok
gelişti. İyi bir noktada.
Bugün dünyada bir önemli bir yeri var. Bağımsızlığının 22. yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesine seçilen
çok önemli bir başarıdır Sayın Büyükelçi.
Kesinlikle bir
dünyada
başarıdır.
Her ülkeye nasip olmayacak bir başarı.
Bir de bakınız bağlantısızlar hareketini evet. Bakü Türk Konseyi zirvesinden 10 gün sonra yaptı.
Evet.
Ya bu da 2010'da bağlantısızlara üye olmuştu ve dönem başkanı oldu. Yani bu büyük bir zaferdir. 120 ülkesi var bağlantısızlar
evet.
Hareketinin.
Evet.
Yani Birleşmiş Milletler'den sonra
en önemli. Konuş.
Yani bu evet. Bununla birlikte Azerbaycan'ımız gerçekten dediğiniz gibi böyle uluslararası toplantılar mükemmel bir ev sahipliği yapıyor.
Evet. Bakü bir kongre şehri artık.
Evet.
Yani İstanbul bir kongre şehri. Bunu rüştünü ispat etti. Bakü de bir kongre şehri olma noktasında da hızla ilerliyor. Hatta geçmiş yıllarda da Eurovision şarkı yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Yani dünyanın en önemli
organizasyonu. Tabii ki 2011 yılında öyle yaptık. Sizler gerçekten ben de orada büyükelçiydim. Ayrıca Bakü Türk dünyasının coğrafi merkezi. Yani Astana ile İstanbul arasında coğrafi ve kültürel merkezi.
Evet.
Bana göre küçük bir İstanbul
evet.
Yani
evet,
doğrusunu.
Küçük bir İstanbul ama söyleyeyim. İzmir'e çok benzetilir bu arada.
Evet.
Bilmeyen dinleyicilerimiz
kesinlikle
için.
Kesinlikle İzmir'e çok evet. Gerçekten evet. Benziyor.
Hatta orası İzmir'de de Bakü kardeş şehir
evet.
Malumunuz.
Bizim orada Bakü'de evet. Bizim, İstanbul'da evet. Bizim, İzmir'de bizim, Astana'da bizim.
Hiçbir gayrımız yok.
Dolayısıyla Azerbaycan'ımızın giderek güçlenmesi, gelişmesi, zenginleşmesi de
en büyük arzularımızdan bir tanesi.
Kendimizin zenginleşmesi olarak görüyoruz. Ne yazık ki toprakların işgal edilmesi bizi üzüyor. Bölgede barış ve istikrarı tehdit ediyor. Keşke o topraklar işgal edilmezse de Ermeni halkı da oradan faydalansa. Biz hiçbir halkın düşmanı değiliz.
Kesinlikle ama Sayın Büyükelçim bunu da tabii Ermenistan'ın yöneticilerinin temel politikaları bu noktaya getirdi. Ermenistan'ın bugünkü mevcut durumuna baktığımız zaman 1960'lı yılların bir ülkesi olarak ancak görebiliyoruz.
Aynen
burada
öyle.
Yine kaybeden Ermenistan ve Ermenistan halkı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun, Azerbaycan olsun bu meselelerin çözüm noktasında da çok gayret gösterdi. Ama maalesef uzlaşmayan tarafında Ermenistan ve Ermeniler olduğunda bir kez daha dinleyicilerimizle
paylaşmış tabii olalım.
Siyasetçiler, burada kamuyu suçlama gibi bir niyetimiz asla ve kata söz konusu değil. Onu da gelecek nesiller her zaman söylüyoruz. Mutlaka Ermenistanlı yöneticileri de lanetle yad edecekler. Onu da parantez içerisinde belirtmiş olalım. Biraz önce bir ifade kullandınız. Hem merhum Atatürk başta olmak üzere merhum Elçi Bey, merhum Aliyev ve en son İlham Aliyev Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesini kullandınız. Bir milletin iki diasporası olmaz. Bir milletin tek diasporası olur gibi muhteşem bir ifade kullandı. Tarihe de not düştü bu ifadesiyle. Türkiye'nin haricinde Türk diasporası yürütüldüğü vakit Türkiye ve Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere diğer kuruluşların ortak çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Büyükelçim?
Yani bu çalışmalar tabii ki var ama yetersiz. Bunun önümüzdeki dönemde çok güçlenmesi lazım. Avrupa'da biraz bir işbirliği var. Amerika'da var. 24 Nisan'da sözde soykırım günü Azerbaycan'ımızın diasporası Türk diasporası ile yan yana omuz omuza olur. Ama istediğimiz düzeyde değil. Önümüzdeki sene Türkiye'de bir diaspora zirvesi yapacak. Türk dünyası diasporalar kongresi, toplantıları yapılacak. Dolayısıyla oradan çok güzel kararlar çıkacağına inanıyorum. İlk defa böyle geniş bir diaspora toplantısı yapacak Türkiye'de. Diasporalara çok önem vermemiz lazım. Yani Cumhurbaşkanımız İlhan Bey, her cumhurbaşkanı bizim cumhurbaşkanımız
tabii kabul ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu süreçteki hakkını tabii ki her platformda dile getiriyor.
O da her zaman için bunu tekrarlıyor. Cumhurbaşkanımızın tabii ki iki cumhurbaşkanı arasında bu konuda da çok büyük bir dayanışma var.
Evet.
Bunu da dünya görüyor zaten. Yani gerçekten bu işbirliği çok güzel sonuçlar veriyor. Dolayısıyla bu diasporalar çok önemli. Biraz daha fazla çalışmamız lazım. Var ama yetersiz. 2020 yılında bunun daha çok güçleneceğine inanıyorum. Bu yönde de zaten hazırlıklar var. Gereken irade de var. Cumhurbaşkanlarımız arasında da bir irade var. Zaten 15 Ekim Bakü zirvesinde de bu konuda karar alındı.
Evet. Bizim de inancımız ve ümidimiz o. 2020 yılında çok önemli hadiseleri hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ve 2023 Türkiye vizyonu var. Bu 2023 Türkiye vizyonunda da Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü diaspora faaliyetlerini de yabana atmamamız gerekiyor. Ümidimiz o ki Cumhuriyetimizin 100. yılında da dünyada varlığından ses getiren önemli diaspora faaliyetlerine hep birlikte şahitlik yapmış oluruz. Kıymetli Büyükelçim, tabii 2020 yılının başındayız. 2019 yılında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi çok önemli hadiseler hep birlikte şahitlik ettik. Ama Azerbaycan-Türkiye ilişkileri denildiği zaman her zaman sorulan bir soru vardı. Belki en zor sorulardan bir tanesi. Azerbaycan Türkiye'ye vizeleri ne zaman kaldıracak veya neden vize uyguluyor? Bunun cevabını verirken de zorlanıyorduk ama Azerbaycan çok önemli bir karar alarak Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül 2019 tarih itibariyle kaldırdı.
Kaldırdı, evet.
Ve o tarihten itibaren artık Türk vatandaşları da Azerbaycan'a gönül rahatlığıyla havalimanında beklemeden hemen giriş yapabiliyorlar. Bu 1 Eylül 2019 tarihindeki vizelerin kaldırılması durumuyla alakalı düşüncelerinizi almak isterim.
Şimdi dediğiniz gibi biraz gecikmedi bir vize uygulamadan. Ben Büyükelçiliğim dönemimde her zaman bunun için çalıştım. Her basın toplantısında gündeme getirmiştik. Bize İran gerekçesini gösteriyorlardı. Ben de hep diyordum ki İran Ermenistan'la sınırını 3 ay kapatsın. Bir görelim bakalım ne olacak. Maalesef Ermenistan'ın yaşaması İran'a bağlı. Ama yani bugün geldiğimiz durum gayet güzel. 1 Eylül'den itibaren vizeler kalktı. Daha çok rahat gidip gidiyoruz. Bunun gelecek adımı da kimlik kartları seyahati olmalı.
Temennimiz, arzumuz
yani ben,
bu.
Biliyorsunuz evet. Moldova'da büyükelçiyken Moldova'yla vize zaten yoktu. Kimlik kartlarıyla seyahati getirdik ki bu çok önemli. Gürcistan'da 2011'de kimlik kartlarıyla seyahati uygulaması getirmiştik. 2016'da Ukrayna'ya getirdik. 2018'de de Moldova ile oldu. Bu kardeş Azerbaycan'ımıza da tabii ki arzumuz.
Süreçte inşallah Azerbaycan Türkiye
kesinlikle öyle. İşte Kıbrıs'a da gidip geliyoruz. Evet. Neticede ilişkilerimiz daha çok gelişsin, daha çok gayret edelim. Hepimizin görevi zaten, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Dediğiniz gibi bize de bir müjde gibi oldu Türk halkı için. Zaten sınırdan dönen hiç görmemiştim ben. Yani herkes gelip gidiyordu yani. Evet. Onu da o bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımız İlhan Bey'e de teşekkür ediyoruz buradan.
Sayın Büyükelçim, vize demişken hemen bir hususta paylaşalım dinleyicilerimizle. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Azerbaycan'dan Türkiye'ye yılda yaklaşık 800 bin kişi turistik amaçlı seyahat yapıyordu. Evet. Ama 2019 yılında inanılmaz bir rakam ortaya çıktı. Tahmin edilen rakam 1 milyon rakamını aştı gibi. Evet. Hedef önümüzdeki süreçte iki ülke arasındaki turizm hacminin 1 milyon 500 bin kişiye ulaşabilmesi. Bu noktada Azerbaycanlı soydaşlarımızın Türkiye'yi turistik noktada tercih etmelerinin gerekçelerini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Türkiye artık her Azerbaycan'ı kendi vatanı gibi görüyor. Lisan, dil sorunu yok. Dolayısıyla Türkçe konuşuyorlar. Türkiye dünyanın en ucuz ülkelerinden birisi. Her dışarıdan gelen için, döviz bozduranlar için en güzel bir ülke, en ucuz ülkelerden birisi. Tabii ki akrabalık bağları da çoğaldı. Yani evlilikler çoğaldı karşılıklı olarak.
Ticari ortaklıklar farklı dostluklar oluştu.
Yatırımlar arttı. O bakımdan gelecek sene, yani daha doğrusu 2020'de ben 1,5 milyonu yakalayacağımıza inanıyoruz.
Yok. Çünkü bu aynı zamanda her iki ülkenin de ekonomisine çok büyük katkılar kesinlikle sunuyor. Bu vesileyle de Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı, Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'i de rahmetle yad edelim. Çünkü çok önemli bir ifadesi var. İktisadiyatı güçlü olan milletler her şeye kadir olurlar. Onun için ekonomimizin de güçlenmesi adına önemli çalışmalar yürütmek zorundayız. Şeref verdiniz. Değerli zamanınızı bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştınız Sayın Büyükelçim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Bakü ve Kişinev eski Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç idi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Avrasya Notları.